Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik
İran Radyo Podcast. Bazen tarih içinde karanlık ve anlatılmayan hikayelerle doludur. Gün yüzüne çıktıklarında ise geriye sadece hüzünlü ve ağır bir sessizlik kalır. İran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık bölümlerinden biri olan Siyonist rejimin terör eylemlerinin nasıl gerçekleştiğini değinmek istiyoruz. Bu anlatım Ronan Bergman'ın aynı adlı kitabına dayanmaktadır. Bu eser 1000 gizli ajan ve siyasi şahsiyetle yapılan röportajlar ile binlerce gizli belgenin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bergman, cesur kalemiyle dehşet verici bir istatistiğin perdesini aralıyor. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla suikast operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu rakama dünyada hiçbir ülke yaklaşamamıştır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. ...12 Nisan 1984 tarihinde Tel Aviv'den Ashkelon'a doğru bir otobüs yola çıktı. Bu otobüste 44 yolcu vardı. Bunlardan 4'ü Filistinli derinişçiydi. İsrailliler otobüse saldırdı ve içindekileri ateş açtılar. Çatışma sırasında 2 derinişçi şehit edildi. Ancak aynı soyadını taşıyan kuzenler olan diğer ikisi Ebu Cami soyadlı derinişçiler yakalandı. İsrail Özel Kuvvetler Komutanı Shai Avital başlangıçta onları öldürmek istiyordu ama son anda vazgeçti. Fakat olay burada bitmedi. Avraham Shalom, Shin Bet'in kan dökücü ve vahşi komutanı devreye girdi. 1983 yılında Menachem Begin istifa edip Yitzhak Shamir, Siyonist rejimin başbakanı olduktan sonra Shalom, İstihbarat kurumlarının en etkili ismi haline gelmişti. O, bu iki esirin uzak bir yere götürülmesini emretti. Orada İsrail askerleri taş ve demir çubuklarla onlara saldırdı ve onları döve döve şehit ettiler. Bu vahşi yöntemle ulaşılmak istenen amaç, şehadetlerinin üst düzey İsrailli yetkililerin emriyle değil, öfkeli askerlerin bireysel eylemleri gibi görünmesini sağlamaktı. O dönemde birçok Filistinli esir, Siyonistlerin vahşi işkenceleri altında şehit oluyor ya da psikolojik baskılar nedeniyle intihar ediyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bazı aktivistleri ise sorgu merkezlerine ulaşılmadan önce ortadan kayboluyorlardı. Bu kaybolmalar Ağırlıklar Programı adlı gizli bir planın parçasıydı. Bu planın infaz emirleri önce Shin Bet komutanı, ardından da Siyonist rejimin başbakanı yani önce Rabin sonra Shamir tarafından onaylanıyordu. Bu program 1979 yılında içinde arızalı bir paketin bulunduğu ve bu paketin patlaması sonucu bir Shin Bet görevlisinin ölmesiyle sonuçlanan bir olay nedeniyle iptal edildi. Ancak 1980 yılında Shalom'un Shin Bet başkanlığına atanmasıyla birlikte bu program daha da şiddetli bir şekilde yeniden başlatıldı. Olaylar İsrailli fotoğrafçı Alex Loach'ın fotoğrafının yayımlanmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Bu fotoğraf bir İsrail dergisinde basılmıştı ve iki Filistinlinin çatışmasına erdikten sonra esir olarak yakalandığını gösteriyordu. Yani çatışmada şehit olmamaları ortaya koyuyordu. Bu fotoğraf Shalom ve ekibinin iddialarını sorgulattı ve onların yalan söylediklerini açığa çıkardı. Shalom ve ekibi gerçeği asla ifşa etmeyeceklerine yemin ettiler. Çünkü eğer gerçek ortaya çıkarsa yargılanacaklardı. Onlar karmaşık bir yalan ağı tasarladılar. Hatta soruşturma komisyonlarında yalan tanıklık yapmak için prova bile yaptılar. Soruşturmaların derinleşmesiyle birlikte Shalom ve çalışma arkadaşları bu operasyonlar sırasında şehit edilen kişilerin bir listesini hazırlamaya başladılar. Bu liste daha sonra kafa tasları dosyası olarak anıldı ve içinde Lübnanlı falangistler tarafından ve Mossad'ın izniyle şehit edilen 4 İranlı diplomatın ismi de bulunuyordu. Shalom ve ekibi hukuki takibat başlarsa yalnızca kendilerinin değil başbakan da dahil olmak üzere başka kişilerin de suçlanacağını söyleyerek tehditte bulundular. Bu tehditler İsrail yetkililerini şüpheli bir uzlaşmaya itti. Shalom görevinden istifa edecekti ve bunun karşılığında İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog olayla ilgili herkes için genel af kararı çıkaracaktı. Ronen Bergman kitabında bu olayı ayrıntılı biçimde incelemişti. Kitabında şöyle yazıyor. Ama o iki ölü Filistinli Shalom'un yakasını bırakmıyordu ve artık tüm komplo açığa çıktığı için Shalom araştırmacıları başka bir sahte ve karmaşık senaryoyla ikna etmekte daha da zorlanıyordu. Shalom ve ekibi İsrail Savunma Bakanlığı'ndaki bazı yetkilileri bile tehdit ettiler. Sonunda Shalom, araştırmacıların önünde yemin ederek gerçeği söylediğini iddia etti ama yalan söyledi. Bu skandal öylesine büyük bir yankı uyandırdı ki Bergman kitabındaki ilgili bölüme Shin Bet darbesi adını verdi. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast'in devamında İsrail rejiminin bir başka terör operasyonundan bahsetmek istiyoruz. Bu operasyon El-Fetih örgütünün 2 numaralı ismi ve Yasir Arafat'ın yardımcısı olan Halil İbrahim El-Vezir, nami diğer Ebu Cihad'ın suikastıyla şehadetine yol açmıştır. 1983 yılında İsraililer Filistin Kurtuluş Örgütü'nün askeri komutanı ve Yasir Arafat'tan sonra ikinci ismi olan Halil El-Vezir, nami diğer Ebu Cihad'ı suikastla şehit etmek için Ürdün'ün başkenti Amman'da bir operasyon planladılar. Bu operasyon defalarca ertelendi ve onun yerine hedef Ebu Cihad'ın aslarına yöneltildi. Bu süreçte İsrail'in suikast birimi olan Bayonet Birliği, Carlos Takma adını kullanan bir kişinin yönetiminde oldukça aktif hale geldi. Bu birim artık İsrail Savunma Kuvvetleri IDF'e bağlı savaş birliklerinden gönderilen özel kuvvetlerden oluşuyordu ve operasyonlarını yürütmek için alışılmış ve zalimce bir yöntemi benimsiyordu. Ağustos 1983'te İran takvimine göre Hicri Şemsi 1362'de Ebu Cihad, deniz biriminin komutan yardımcısı Ma'mun Marşi bir gemi ve bazı silahları satın almak üzere Yunanistan'a gönderdi. Ancak bu sırada Carlos motosikletiyle Atina sokaklarında Mareş'e suikast düzenleyerek onu şehit etti. Carlos, Mareş'in şehit olmasından emin olana kadar ona defalarca ateş etti. Bu şeytani sahnenin tamamı 4, 9 ve 13 yaşlarında olan 3 çocuğun gözleri önünde gerçekleşti. Çocuklar dehşet içinde çığlık atıyor, korkudan ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ama bu hikayenin sonu değildi. Siyonist rejimin bir sonraki suikast operasyonu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyelerinden Zeki Halo'yu hedef aldı. 17 Ağustos 1984 tarihinde Madrid'in merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Zeki Halo hayatta kalmayı başardı ama her iki bacağını kaybederek felç oldu. Ayrıca Münzir Ebu Gazale, Fetih'in deniz gücü komutanı da Bayonet biriminin birkaç başarısız suikast girişiminin hedefi oldu. Sonunda 21 Ekim 1986'da Atina sokaklarında arabasının altına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu şehit oldu. Bu suikast zinciri Ebu Cihad'ı Avrupa'daki ağında İsrail casuslarının bulunduğuna dair farkındalığını götürdü. Bunun üzerine deniz operasyonlarına yönelme kararı aldı. İşte böylece Siyonist rejimin Genelkurmay Başkanlığı binasının ele geçirilmesi ve oradaki personelin rehin alınması fikri ortaya çıktı. Bu operasyon için Ebu Cihad 28 kişilik bir ekibini Tunus'un Hammam el-Şat kentindeki bir kampa gönderdi. Orada gerekli eğitimleri almaları planlandı. Ancak bu bilgi çok kısa sürede İsraillilerin kulağına ulaştı. Bu saldırı 20 Nisan 1985 tarihinde gerçekleştirilmek üzere planlanmıştı. Yani Holokost anma gününde 2 gün sonra ve İsrail'deki anma gününden 4 gün önce. İsrailli yazar Ronan Bergman bu konuda şöyle diyor. Ebu Cihad İsraillilere iki önemli tarihleri arasında yas tutacakları yeni bir olay yaşatmak istiyordu. İsrailliler ellerine ulaşan bilgiler sayesinde bu tarihten tam bir yıl önce anma günü civarında özel bir operasyon planlandığını fark etmişlerdi. Bu nedenle bu saldırıyı özel olarak engellemek için harekete geçtiler ve Ebu Cihad'ın güçlerini Atavirus ve Mehtap adındaki iki gemide izlemeye aldılar. Amaçları onları yok etmekti. Sonrasında Atavirus gemisi saldırıya uğradı. İkinci gemi olan Mehtap ise Cezayir sahillerini demirlemişken patlatıldı. Bu sırada Filistinliler İsrail'in deniz komandoları olan Şayatet 13 birimiyle çatışmaya girdiler. Çatışmanın sonucunda gemi battı ve 20 kişi şehit oldu. Hayatta kalan 8 Filistinli savaşçı ise yakalandı ve Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan gizli sorgu merkezi Birim 504'e götürüldü. Bu merkezin adresi İsrail yasaları nedeniyle gizlidir ve hatta haritalarda bile gösterilemez. Esirler çıplak bırakıldıktan sonra vahşi işkencelere maruz kaldılar. O insanlık dışı koşullarda 4 gün süren dirilişin ardından Ebu Cihad'ın operasyon planını itirafta bulunmaya zorlandılar. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Isaac Rabin, İsrail rejiminin ordusu IDF'e Ebu Cihad'ın Tunus'taki karargahına karşı 2 terör operasyonu tasarlaması için talimat verdi. Bu terör operasyonları için 2 ana seçenek öne sürüldü. Birincisi komandolarla kara saldırısı, ikincisi ise hava bombardımanıydı. Her iki seçenek de kendine has taktiksel ve stratejik zorluklarla karşı karşıyaydı. Bombardıman seçeneği söz konusu olduğunda İsrail'in Tunus'un hava savunma sistemleri hakkında net bilgisi yoktu. Öte yandan Tunus'taki bir şehre yönelik ağır bir saldırı İsrail askerleri açısından yüksek can kaybı riski taşıyordu. İsrail rejimi gerekli bilgileri yasal yollarla elde edemediği koşullarda birçok başka örnekte olduğu gibi yasa dışı bir yönteme başvurdu. Jonathan Pollard, CIA tarafından kazanılma çabaları sonuçsuz kalan Amerikalı bir Yahudiydi. Sonunda İsrail Savunma Bakanlığı'nın istihbarat kolu olan LAKAM tarafından devşirildi. Pollard, Tunus'un hava savunmasına dair bilgileri Amerikalılardan casusluk yoluyla elde ediyor ve bu bilgileri İsrail'e iletiyordu. Ebu Cihad'a yönelik suikast planı bazı operasyonel sorunlar nedeniyle ertelenmişken Mossad iğneleyici bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon Suriye tarafından desteklenen bazı unsurların Fetih örgütü içinde Yasir Arafat'a ve liderliğine karşı baş kaldırmasına dayanılarak tasarlandı. Mossad'ın operasyonel güçleri Arafat'tan intikam almak isteyen Filistinliler gibi davranıyor ve Suriye istihbarat servisiyle işbirliği yapıyormuş izlenimi yaratıyorlardı. Mossad ajanlarından biri kendisini Filistinli gibi tanıtarak Suriye istihbarat istasyonunda Lübnan'a geri dönmekte olan Filistinli savaşçılar hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler sonucunda bu savaşçıların Suriyeliler tarafından tutuklanması ve yok edilmesi sağlandı. Oni Koren o dönem Aman subaylarından biri Suriyelilerin o kadar ikna olduklarını hatırlıyor ki tüm dikkatlerini İsraillilerin sözlerine vermişlerdi ve bu sayede Haddad ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden 150 kişilik bir güçten kurtulmuşlardı. Devamında İsrail bazı üst düzey Filistinlilerin Kıbrıs'ın Limassol şehrinden Fırsat adlı bir gemiyle Lübnan'a geçeceği bilgisini aldı. 17. Gücün komutan yardımcısı Faysal Ebu Şerah'ın bu gemiye bineceği anlaşıldı. İsrail'in terör timi Şayetet 13 birliğinin Lübnan kıyılarındaki operasyonu başarılı oldu ve bu ekip Ebu Şerah ile birlikte 17. güçten 3 üst düzey mensubu yakalayarak 1391 numaralı merkeze transfer etti. Ebu Şerah bu merkezde en ağır işkencelere maruz kaldı ve bu işkenceler ciddi fiziksel hasarlara yol açtı. Buna karşılık olarak Yasir Arafat intikam amaçlı bir operasyon yapma kararı aldı. Ebu Şerah'ın yakalanmasından 2 hafta sonra 25 Eylül 1985 tarihinde Lakarna bölgesinde bir İsrail gezinti gemisi saldırıya uğradı. Bu operasyon ardından İsrail kabine üyeleri acil bir toplantıya çağrıldı. Isaac Rabin bu toplantıda tahta bacak operasyonu uygulanmasında ısrar etti. Bu operasyon Batı Tunus'taki binaların ve 17. gücün karargahlarının bombalanmasını, hedef olarak da Ebu Cihad ile 17. güç komutanı Ebu Tayyip'in şehit edilmesini içeriyordu. Bu operasyon amacı Filistinli liderleri, Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerinin dünyanın hiçbir yerinde güvende olmadıkları mesajını vermekti. Bu toplantıda kabine danışman bakanı Azar Weizmann, tek muhalif olarak suikast için zamanın uygun olmadığını vurguladı. Tahta bacak operasyonu İsrail Hava Kuvvetleri'nin en büyük terör operasyonlarından biri olarak güdümlü bombalarla donatılmış 10 adet F-15 savaş uçağı, birkaç yakıt ikmal ve casusluk uçağının desteğiyle gerçekleştirildi. Bu bombardıman sonucunda 60'tan fazla Filistinli Kurtuluş Örgütü mensubu ve Tunuslu işçi hayatını kaybetti ve 70 kişi yaralandı. Ancak saldırı sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hiçbir üst düzey komutanı ofisinde bulunmuyordu. Sadece ılımlı bir kişi olan Nur Ali isimli bir üst düzey yetkili şehit edildi. Bu olayın ardından Mossad, Ebu Cihad'ın Tunus'ta suikast planı için yeni bir program tasarlamaya başladı. Bu hedef doğrultusunda Sayeret Matkal ve deniz komandolarından yardım istedi. Bu yeni yaklaşım ve suikast planları İsrail Savunma Kuvvetleri IDF ile Mossad arasında ciddi gerilimlere yol açtı. Evet arkadaşlar, bugün bu bölümde birlikte tarihin karanlık ve anlatılmamış hikayelerine bir göz attık. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bazen gerçekler siyasetin ve medyanın karanlık perdesinin arkasına gizleniyor. Ancak tarih bize gerçek ne kadar gizlenirse gizlensin eninde sonunda gün yüzüne çıkacağını hatırlatıyor. Unutulmuş hikayelerimiz bize adaletin asla susturulamayacağını ve mazlum halkların iradesinin asla yok edilemeyeceğini hatırlatan yankılarıdır. Şunu unutmayalım, bu hikayeleri duymak ve anlatmak sadece ilk adımdır. Asıl önemli olan adalet için harekete geçmek, zulme karşı durmak ve özgürlük ile barışın sadece bir hayal değil, kaçınılmaz bir gerçek olduğu bir gelecek için mücadele etmektir. Bu anlatılar sadece geçmişin acılarını belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği daha iyi anlamak ve tarihin hatalarından ders çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Yeni Rus Müslüman kadın Ekaterina Morozova şöyle diyor. İslam en mükemmel dindir ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir.
İslam dininin hakikat peşinde olan insanların kalbine nüfuz etmesi, sadece bu insanların araştırma yapması veya bu dini irdelemesiyle olmuyor. Ve insan fıtratı da bizzat bu semavi ve ilahi dinin hakkaniyetine şahitlik ediyor. Yeni yeni Müslüman olan bir insan bu semavi dinin hakkında yaptığı araştırmalarla bu dini akli açıdan doğru ve mantıklı buluyor. Nitekim semavi İslam dini Allah arayışında olan her insanın fıtratında kökü vardır ve kim bu dinin peşinden giderse farkında olmadan onu doğru çekilmeye başlar. Bu insanlardan biri de genç Rus kadın Ekaterina Morozova'dır. Morozova şimdi İslam dinini en mükemmel ve en gani din olarak seçmiş ve bu inancına karşı derin bir aşk beslemeye başlamıştır.
Bayan Morozova öylesine İslam'ın yüce taliminden etkilenmiş ki bu mukaddes dini yeryüzünde yolunu kaybeden tüm insanların gerçek kaybettikleri şey olarak tanımlıyor. Aslında bu yorum hem doğru ve hem ilginç bir yorumdur. Günümüzde birçok insan gerçek saadet ve hakiki huzura giden aydın ve doğru bir yolu bulamıyor ve ancak son ve en mükemmel din olan İslam dini onların bu ihtiyacını giderebileceği anlaşılıyor. Bu yüzden yeni Müslüman Rus bayan Morozova yeni inancına şiddetle bağlandığı için tüm kalbiyle şöyle diyor. Sanki yıllardır İslam'ı tanıyorum. Bu din o kadar güzel ki bir an bile ondan gafil olmak istemiyorum.
Peki ama ne oldu da Bayan Ekaterina Morozova İslam dinine ilgi duymaya başladı ve sonunda da Müslüman oldu? Morozova bu konuda ilkin ülkesinin durumuna işaret ederek şöyle diyor. Eskiden Rusya ya da eski Sovyetler Birliği komünist olduğundan insanlar özel bir dini izleme hakkından yoksundu. Fakat benim dedelerimin hepsi Hristiyandı ve gizlice bu inancı izliyordu. Ta ki Sovyetler Birliği dağıldı. Bu insanlar özgürce Hristiyanlık veya diğer dinler hakkında propaganda yapma serbestisine kavuştu.
Rusya'da komünizmin hezimete uğraması, materyalist ve ilahi olmayan düşüncelerin beşerin manevi ve hatta maddi ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını ortaya koydu. Sovyetler Birliği halkı 70 yıl komünizm sultası altında hiçbir dine inanma hakkına sahip değildi. Bu insanlara komünizmin öğretilerini izledikleri takdirde mesut olacakları vaat ediliyordu. Ancak sonuçta bu hedef gerçekleşmediği gibi Sovyetler Birliği halkı despot ve materyalist bir rejimin sultası altında daha da bedbaht oldu. Gerçi bu insanlar gizlice tek manevi dayanakları olan din ve inançlarını korumuştu. Zira din ve inanç zorla yok edebilecek bir şey değildir. Bugün Batı dünyasında liberalizm gibi maddi düşünceler tüm çabalara rağmen çökmek üzere görünüyor. Zira maddiyat tek başına insanların saadetini karşılayamıyor. Çünkü saadetin maddi boyuttan başka manevi boyutu da söz konusudur.
Tahran Radyosu.
Buna karşın Ekaterina Morozova'nın Müslüman oluşunun sebebi sadece Rusya'da yaşanan gelişmeler değildi. Ve asıl İran'a geldiğinde içinde yaşadığı değişim buna sebebiyet verdi. Ekaterina'nın babası ticaret için ailesiyle birlikte İran'a geldi. Ve tam 2 yıl boyunca Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinde ikamet etti. Ekaterina bu süre içerisinde eğitimine devam etmenin yanında Farsça da öğrendi ve ailesiyle beraber Tahran'ın semtlerinden birine yerleşti. Ekaterina bu yıllarda İran milletinin İslam dini ve kültürüyle yakından tanışma fırsatı buldu.
Bayan Ekaterina Morozova'nın anlattığına göre İslam dinini benimsemesi tatlı bir rüya ile başladı. Ekaterina bu rüyayı şöyle anlatıyor. Her şey bir rüya ile başladı ve İslam dinine yönelik ilgimi uyandırdı. Rüyamda birçok olay yaşandı ve ben iradesiz bir şekilde bazı kelimeleri tekrarlamışım. O sırada uykudan uyandım ve uyanırken aynı kelimeleri tekrarladım. Macerayı anneme anlattım. O da söylediğim kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Birkaç gün sonra bu konuda araştırma yapmaya başladım ve kelimelerin anlamını öğrenmek istedim. Ta ki Arapça olan bu kelimelerin İslam dininin şahadetleri olduğunu öğrendim. Ancak Ekaterina sırf bir rüyası yüzünden Müslüman olmadı. Fakat bu rüyanın ardından hakikati öğrenmenin peşinden gitti.
Genç Rus kadın Ekaterina ilkin bir Hristiyan olduğu için bir papaza gidiyor ve gördüğü rüya ve İslam dini hakkında soru soruyor. Papaz şöyle diyor. İncil'in 18. bölümünde şöyle yazıyor. Benden sonra Hristiyanlıktan daha mükemmel bir dini olan biri gelecek ve benim izleyenlerim onu izlemeye başlayacak. Bu papaz birçok Hristiyan ruhaninin aksine Hristiyanlığın İslam dini hakkındaki gerçeği Ekaterina'ya anlatıyor. Maalesef günümüze dek gelen ve tarifata uğramış İncil'lerde Hristiyanlıktan sonra daha mükemmel bir dinin geleceğini ve Hazreti İsa'nın bu dinin gelmesini müjdelediğini işaret edilmiyor ve sadece Yuhanna İncil'inde bu konuya işaret ediliyor.
Ancak Kur'an-ı Kerim gerçek İncil ve Tevrat'ta İslam peygamberinin zuhuru müjdelendiğini buyuruyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Saf suresinin 6. ayetinde şöyle okumaktayız. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Gerçekte tüm semavi dinler Yüce Allah tarafından gönderilmiş ve ilkelerde ortaktır. Fakat her biri ondan önceki dinleri tamamlamaktadır. Nitekim Hristiyanlık Yahudi inancından daha mükemmel olduğu gibi İslam dini de Hristiyanlıktan daha mükemmel ve son semavi din olduğu için de en mükemmel dindir ve Allah Teala tüm insanlardan bu dine geçmelerini buyurmuştur.
Bayan Morozova Hristiyan papazın bu sözlerini duyduktan sonra bu kez Müslüman alimlere başvuruyor ve böylece araştırmalarını tamamlamak istiyor ve sonunda İslam dini en üstün ve en mükemmel din olarak idrak ediyor ve resmen Müslüman oluyor. Bu arada anne ve babası da bu konuda ona mani olmuyor. Belki de anne ve babası İran'da yaşayarak Müslümanlarla yakın irtibatta oldukları için İslam dinine karşı daha anlayışlı olmalarını sağladı. Ekaterina bu konudan çok mutlu ve ebeveyni de İslam dinine ve onun inancına saygı gösterdiğini belirtiyor.
İslam dinini seçerek Müslüman olan kadınların hakkında en önemli meselelerden biri hicab meselesidir. Fakat Ekaterina İslami tesettür ile hiçbir sorunu olmadığını belirterek bunun sebebini de şöyle beyan ediyor. Ben bugüne kadar özgürce İslam dinini izledim. Eskiden de başkalarının bakışına maruz kalmaktan hoşlanmazdım. Müslüman olmadan önce de kadınların örtülü olmaları gerektiğine inanırdım ve sadece başörtüsü kullanmazdım. Müslüman olunca da onu kullanmaya başladım. Gerçekte Bayan Morozova, fıtratı, icabı, kadınların şehvetli gözlerden korunması için örtülü olmaları gerektiğini biliyor ve bu durumun sağlıklı sosyal yaşamını güvence altına alacağını ve İslam dini kadınlar için en güzel ve en uygun giyinmeyi önerdiğini görüyordu.
Bayan Morozova İslam hakkında ilginç görüşünü şöyle anlatıyor. İslam en mükemmel dindir ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir. Yoksa bizim bugünkü bilim adamlarımızın bulguları bundan 14 asır önce İslam dininde gündeme gelmiştir. Ve bu semavi din evrensel ve güncel bir dindir.
Bayan Morozova Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşünü de şöyle beyan ediyor. İncil ve Hristiyanlıkta bazı tahrifat yapıldığı halde Müslümanların semavi kitabı Kur'an-ı Kerim tarif edilmemiş bir şekilde günümüze dek ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim tüm soruların cevabını içeriyor ve Allah ile kulu arasında doğrudan sohbet anlamına geliyor. Ben birçok kez Kur'an-ı Kerim'den soru sordum, cevabımı da aldım.
Ekaterina Morozova, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu ve İmam Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'a özel bir ilgi ve saygı duyuyor. Hazreti Abbas, Kerbela'da büyük fedakarlıkların ardından şehit düştü. Ekaterina Rusya'da okula gittiği sıralarda Hazreti Abbas hakkında bir kitap okuyarak o hazretin şahsiyetiyle tanışıyor. Ekaterina, Hazreti Abbas'ın mertlik ve fedakarlık gibi bazı özelliklerinden söz ediyor ve İslam peygamberi ve masum imamların nezdinde seçkin konumu bulunduğunu belirtiyor. Ekaterina şöyle diyor, birçok kez bir sorunla karşılaştığımda Hazreti Abbas'a tevessül ettim ve her defasında sorunum çözümlendi. O hazret keramet ve yücelik simgesidir ve ben her zaman o hazreti takdir ediyorum.
Ekaterina hac farizasını yerine getirme arzusunun yanında her zaman Kerbela'ya gitmeyi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas'ı ziyaret etmeyi arzu ediyor. Ekaterina son olarak Müslümanlara şu tavsiyede bulunuyor. İslam dini herkese saygı duyduğu gibi biz de ona saygı göstermeli ve hiçbir şeyini eksiltmemeli veya artırmamalıyız. Müslüman oluşumuzun kıymetini bilmeli ve İslam peygamberinin bu semavi dini yaygınlaştırmak için çektiği çabaları anlamlı ve Allah-u Teala'ya bizi bu dine doğru hidayete erdirdiği için teşekkür etmeliyiz.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
En önemli hayat ve bayındırlık unsuru olan su, tüm canlıların varlığının ayrılmaz parçası ve hayatın başlangıcıdır. Evrim teorisine göre ilk amino asidin oluşmasını sağlayan su, metan ve amonyak atmosferin temel maddeleridir. Bu madde ise hayvansal yaşamın başlangıç noktası olarak biliniyor. Tüm yaşayan hücrelerin kütlesinin yüksek oranı sudan oluşuyor. Su, İnsan vücudunun hücrelerinin büyük bir alanını kapsıyor. Su, beşeri uygarlıkta büyük ve özel öneme sahiptir. Eski İran'da su, 4 ana elementten yani toprak, su, ateş ve rüzgar sayılırdı. Dünyada bolca bulunan su, maddelerin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunan tek maddedir. İçmek ve kişisel ihtiyaçların giderilmesi ise İnsanın suya olan ilk bakış açısıydı.
Suyu kullanma ve su mühendisliği tarihi eski çağlara ve insanın ilk koloni halinde yaşamaya başlamasına dayanıyor. Eski uygarlıklarda ilk kentler her zaman nehir, deniz ve göletler yanında kuruldu. Bu arada çeşitli sulama ve su intikal yöntemleri oluşturuldu. İnsan hayatında su ve su kaynaklarına ulaşmanın özel önemiyle ilgili nitelik ve nicelik olarak iki görüş söz konusudur. Başlangıçta insanlar daha çok suyun niteliğine ve kalitesine dikkat ediyordu. Gerçi o dönemlerde sular kalite açısından daha yüksek bir durumda bulunuyor ve sanayinin gelişmesi sonucu yaşanan kirlilik ve benzeri bozukluklardan daha az etkilenmişti.
Nehir veya yağmur uygarlıkları, nehirler boyu veya verimli ovalarda oluşan uygarlıklara denir. Ve tarihin de kanıtladığı gibi beşeriyetin en büyük uygarlıkları burada oluşuyor. Eğer bu faktörleri ortadan kaldırırsak, tarihi uygarlıkların oluşması anlamsız olur. Mezopotamya'da oluşan uygarlıklar, Mısır'da Nil Ovası, İran'ın Huzestan Ovası ve Hindistan Yarımadası'nda ise Sind ve Pencab Ovaları, suya bağlı olarak nehir kıyısında oluşan uygarlıklardı.
Tahran Radyosu.
Bu yüzden dünyanın büyük nehirlerini izlemekle en fazla insanlık uygarlıklarını keşfetmek mümkün oluyor. Asırlar boyunca bu nehirler ve sular muazzam tarım, yenilikler, yatırımlar, hatta büyük imparatorlukların oluşmasına neden olmuştur. Birçok hikayede, kaderler ve insanlığın düşüncelerinde önemli rolü olmuştur. İlginç olan ise çağımızda bile yaşamak için yeni bölgelerin bulunması çalışmalarında en yakın nehirlerden yardım alınmasıdır.
Eğer yukarıdan dünyaya bakılırsa mavi renkli bir küre şeklinde görünür. Zira yüzeyinin büyük bir bölümü okyanuslar ve denizlerle kaplıdır. 510 milyon kilometre karelik dünya yüzeyinin 361 milyon kilometre karelik alanı su ile kaplıdır. Suyun temin edilmesi için çeşitli kaynaklar mevcuttur. Dünyadaki suların %97,2'si okyanuslarda ve denizlerde birikmiştir ve sadece %2,8 kadarı nehirler, buzullar, atmosferdeki su, yeraltı su havzaları ve topraklarda mevcuttur. Bu sular bulut şeklinde çevrede bulunuyor ve yağmur, kar ve dolu şeklinde toprak yüzeyine ulaşıyorlar. Bu su, güneş enerjisi tarafından okyanuslar gibi yüzeysel su kaynaklarının buharlaşmasıyla oluşur.
Oluşan buharlar bulut kütleleri halinde sıkışıyor ve rüzgarın etkisiyle hareket ediyorlar. Atmosferdeki suların neredeyse tümü saf sudur ve yağarken havadaki kirleri, toz ve dumanı yok ediyorlar. Yağan yağmur ve kar yine su kaynaklarını oluşturuyor. Yağan kar ve yağmurların bir bölümü yüzeysel sular oluşturur. Yüzeysel sular ise nehir, Rumaklar göletler şeklinde görünürler. Bu yüzden su, içmek, tarım ve sanayi alanında kullanılır. Bu suların bir bölümü kanallar vasıtasıyla baraj ve göletlere doğru yönlendirilir. Yüzeysel sularda maddelerin miktarı ve çeşidi nehir ve ırmak şeklinde olan yüzeysel suların geçtiği topraklara bağlıdır. Buna ilaveten ev ve sanayide kullanılan suların atıkları ise yüzeysel suların daha fazla kirlenmesine sebep olabiliyor. Yüzeysel sular kalitesi ise suda çözülen veya çözülmeyen maddelerin miktarı, çeşitli mevsimlerde değişen hava sıcaklığı, yaşanan fırtınalar veya seller nedeniyle her zaman değişmektedir. Fakat genelde yüzeyde kirlenmiş sular yer altındaki sulardan daha fazla bulanıktır.
İnsanın hayati faaliyetleri için tatlı suya ihtiyacı vardır. Tatlı su ise içindeki tuzların oranının çok düşük olması demektir. Denizler ve okyanusların suları tuzludur ve tüketilmesi için çok masraflı olan su arıtma tesislerinin kullanılması gerekir. Dünyadaki tatlı suların önemli oranı kutuplarda ve dağlık alanlarda buzullar şeklinde bulunuyor. Bu yüzden halihazırda İnsanın nehirler, göletler ve yeraltı sularını daha çok kullanması gerekiyor. Doğada su döngüsündeki yıllık su miktarı yaklaşık 40 bin kilometre küptür ve insan sahip olduğu bilgi ve teknolojiyle sadece 25 bin kilometre küpünü kullanabilir.
Su, dünyada hayat kaynağı, en bol miktarda bulunan bileşik olarak günümüzde tanıdığımız hayatın ilk yatağıdır. Her insanın kütlesinin en az %75'i sudan oluşuyor ve de dünyanın yüzeyinin en az %70'ini su kaplıyor. Buna rağmen yerkürede suların sadece %2 oranı tatlı ve içilecek sudan oluşuyor. Geri kalanı ise çeşitli tuzlar, özellikle bildiğimiz normal tuzun suda çözülmüş olması nedeniyle kullanılmaz durumdadır. Üstelik %2'lik tatlı suların en az %90'lık bölümü buzullar şeklinde iki kutupta ve insanların kullanımının dışındadır. Suyun kimyasal formülü, kovalent bağ ile birbirine bağlı olan iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelir. Hidrojen atomları pozitif yüklü ve yaklaşık 105 derece açı iliği oksijen atomunun yanında bulunuyor.
Su kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Suyu diğer sıvılardan ayıran kendine has özellikleri vardır. Örneğin suyun özgül ısısı yüksektir. Donarken hacmi anormal şekilde artar. Düşük viskozitesi var. Faz değişiminde gizli ısısı yüksektir. Bunlar suyun bazı özellikleridir. Su bir atmosfer basıncında ve 100 derece santigratta kaynar ve 0 derecede donar. Su doğada maddenin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilen tek maddedir. Su donarken soğuk suya nazaran daha düşük yoğunluğa sahiptir ve bu yüzden su üzerinde kalır. Diğer yandan yüzeyde bir nevi izolatör oluşuyor ve orta tabakalarda suyun sıcaklığı ayarlanır.
Suyun diğer özelliklerinden kılcal hareketine değinebiliriz. Kılcal hareket suyun çok dar kılcal bir boru veya kanalda yer çekimi kuvvetine karşı hareketini ifade eder. Bu hareket oluşur çünkü su boru yüzeyine yapışır, daha sonra boruya yapışan su kohezyon kuvveti sayesinde üzerinden daha fazla suyun geçmesini sağlar. İşlem yer çekimi adhezyon kuvvetini yenecek kadar su borudan yukarı geçinceye dek tekrarlanır. Bu olayı doğada da görmek mümkün. Örneğin ağaçların kılcal damarlarında su en yüksek dallara kadar yer çekimine karşı hareket edebilmektedir. Bu arada suyun donarken hacim değişikliği konusu ise doğada çok önem arz ediyor. Zira fiziksel bozulma, kayaların ayrışması ve su borularının parçalanması suyun donarken hacim değiştirmesinden dolayı yaşanıyor.
Tabii ki suyun bitkisel ürünlerin üretimindeki rolü inkar edilemez. Her bölgede mevcut olan su oranı ekonomik açıdan hangi bitkinin yetiştirileceği veya yetiştirilmeyeceğini belirler. Tabii ki bitkilerin birçok hayati fonksiyonu su ile kontrol ediliyor. Bitkilerde su eksikliği gelişmesini durdururken geri dönülemeyecek sorunlara sebep olabiliyor ve hatta bitkinin ölümüyle sonuçlanabilir. Tabii ki bu olay sıcak ve kurak bölgelerde ya da biyolojik açıdan yüksek buharlaşma özelliğine sahip olan bitkilerde hızla yaşanır. Bir bitki yeşerirken sürekli topraktan su emiyor ve yapraklarından buharlaşıyor. Yaprakların yüzeyinden buharlaşma oranı ise hava akımı, sıcaklık, yaprak stomaları, hava nem oranı ve benzeri faktörlere bağlıdır. Tabii ki güneş, yapraklar üzerinden suyun buharlaşması için gereken enerjiyi sağlıyor. Eğer bitki tarafından emilen su ve yapraklardan buharlaşan su arasında denge sağlanırsa, bitkinin tüm fonksiyonları normal olarak devam eder.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvasıyla. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz. Sizin vücudunuza da bakmaz. Malınıza da. Ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva, itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah, Şuara Suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken, Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi, ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada, ahirette ebedi yaşamınız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler, bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir. Ben öyle bir ayet biliyorum ki, eğer tüm insanlar ona amel ederse, sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü, daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez. Takva çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur. Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Bilin ey Allah'ın kulları, takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır. Ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor. Oğlum, dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle, yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü programımızda zaman yönetimi meselesini ele alıp bu alanda daha detaylı bir şekilde bilgiler vermeye çalışacağız. Yaşam tarzının değişmesi ve daha iyi bir yolda adım atılması çoğu insanın arzusudur. Ancak hayat tarzının değişiminin kendimizde yaptığımız değişimlerden başlayacağını bilmemiz lazım. Değişim kendimizi geliştirip yetiştirdiğimiz zaman gerçekleşecektir. Akli, manevi, ahlaki ve yeteneklerin yetiştirilmesi gibi gelişmeler önem arz ediyor.
İnsanın kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, bu yeteneklerin yetiştirilmesi onun hayatının kalitesini artıracaktır. Tabii bu o kadar da kolay değildir. Bunun için azim, alıştırma ve yenilgilerden ürkmemeye ihtiyaç vardır. Bir kişi engebeli bir dönemi geride bırakarak yeteneklerini keşfedip istediği hedeflere ulaştığında başarılı ve yararlı olma hissine kapılır. Onun öz saygısı artar. Böylece içinden doğan mutluluk bir enerji dinamosu gibi onun hayatına neşe ve zindelik bağışlar. Böyle bir insanın hayatı daha güzel ve daha iyi bir aşamaya ayak basacaktır. Her kişi başarıya ulaşmak için planlamaya ve zamanını yönetmeye ihtiyaç duyar. Kuşkusuz zaman ve yönetimine ilgisizlik başarı yolundan uzaklaşmak demektir. Bu yüzden tüm insanlar kendilerini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için zamanlarını yönetmeleri gerekiyor.
Geçen bölümlerde zaman yönetimi yurundaki en önemli sorunları ve engelleri ele aldık. Gerçek dışı ve hayali hedeflerin karar verme yetkisinden yoksun olmanın, işinin önceliklendirilmemesinin, hayır deme yeteneğinin olmamasının, kişisel disiplinden uzak olmanın, kısa ve uzun vadeli hedeflerin olmaması, ihmalkarlık, önemli işlerin de ertelenip, önemsiz işlerin öncelikli duruma gelmesi ve nihayetinde ince ayarlı ve doğru bir planlamanın yapılmamasının zaman yönetiminde en büyük sorunlar olduğuna değindik. Zaman yönetimi aşamaları birbirine bağlı ve ilişkili bir süreçtir. Hedef belirleme, tembellikten kaçınma, kişisel disipline sahip olma ve sağlam bir azim ile zaman yönetiminde başarılı olabiliriz.
Tahran Radyosu.
Zaman yönetimi alanındaki uzmanlar, zaman yönetimi sürecinde 3 temel ilkeye dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. İlk olarak mevcut durumun tanınması, ikincisi hedefin belirlenmesi, üçüncüsü de kendimizi ölçmemiz için kriterlerin belirlenmesidir. Zaten yapacağımız planlamada bu kriterlere göre yapılacaktır. Zaman yönetiminde başarılı olmak için mevcut durumu ve imkanları iyi bilmek gerek. Nerede durduğumuzu anladığımız zaman istikameti belirleyip koşullara uygun bir şekilde planlama yapabiliriz. Zaman yönetimi uzmanları mevcut durumun tanınması için birkaç günde yaptığınız işleri kağıda yazmanızı tavsiye ediyor. Böylece siz her iş için ne kadar zaman ayırdığınızın farkına varıp zamanınızı doğru mu yanlış mı yönettiğinizi anlayabileceksiniz. Bu yöntem sayesinde siz boşa harcadığınız zamanları görüp gelecekte yapacağınız planlamalarda bu boş ve gereksiz zamanlardan yararlanmaya çalışacaksınız.
Mevcut durumu tanımanız size hedef belirleme aşamasına ayak basmanıza yardımcı olacaktır. Hedef belirlemek aşamasında ise temel mesele yaşamda ne istediğinizi, nereye varmak istediğinizi bilmenizdir. Tabii bu sorunun yanıtını ararken gerçekçi olmakta fayda var. Böyle bir soruyu kendinize yönelttiğiniz zaman zihninizdeki hedefler de daha şeffaflaşır ve böylece siz de uzun ve kısa vadeli hedefleri daha rahat bir şekilde sınıflandırabilirsiniz. Yeteneklerinizi ve potansiyellerinizi geliştirip yetiştirmeyi ihmal etmeyin. Bunlar Allah-u Teala'nın sizlere bağışladığı büyük nimetlerdir. Zaten bu nimetler sayesinde başarılı olabilirsiniz. Böylece genel ve özel hedeflerinizi belirledikten sonra kendinize açık ve net varış noktaları belirleyin. Niçin çabaladığınızı bilmek önemli olmasının yanı sıra aynı zamanda da enerji kaynağıdır.
Planlamanızı mevcut koşullar ve imkanlara göre yapın. Örneğin, yabancı bir dili öğrenmek isteyen bir öğrenciyi düşünün. Bu kısa vadeli uygun bir hedef olarak mevcut durum ve imkanlara göre elde edilebilecek bir hedeftir. Zamandan doğru şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan en önemli becerilerden biri de planlama becerisidir. Verimliliğin doruğuna ulaşmak ve işlevselliğin artması için doğru bir planlama yapmak vazgeçilmezdir. İslami öğretilerde de bir kişinin her gününün geçen günüyle aynı olmadığı, her günü daha iyi ve değerli bir şekilde geçirmesi doğrultusunda bir planlama yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Başka bir deyişle, İslami öğretilerimiz bizden, hayatımızdan kemale doğru hareket edip her zaman çıkışta olmamızı istiyor.
İmam Ali Aleyhisselam zamanı doğru kullanmak hususunda yarenlerine ve sevenlerine şöyle bir ikazda bulunur. İki günü aynı olan insan ziyankardır. Bugünkü dününden daha beter ise kendine hıyanet etmiş olacaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam ilerleyen ve gelişen insanları överek şöyle buyuruyor. Bugünü dününden daha iyi olan bir insana imrenmek gerekiyor. İşte ehl-i beytimizin bu değerli sözleri sayesinde fırsatlardan yararlanmanın önemi de daha belirgin bir şekilde gözler önüne seriliyor. Her günümüz, ayımız ve yılımız için doğru bir planlama yaparak hem maddi hem manevi bakımdan kendimizi geliştirip böylece Allah ile daha iyi bir şekilde irtibat kurabiliriz. Allah ile irtibatımız ve maneviyata ayırdığımız zaman ise huzur verici ve haz verici olmasının yanı sıra bizde de büyük değişimlere yol açabilir. Planlarımızı da yaptıktan sonra bunun son adım olduğunu değil, ilk adım olduğunu düşünmemizde fayda var. Şimdi kişi azmi ile çabasını birkaç kat daha artırmalıdır. Böyle bir kişi ihmalkarlık, tembellik ve zaaf gibi zaman yönetimi yolundaki engellerden sakınıp ciddiyet ile çaba göstermesi gerekiyor.
Bu aşamada göze çarpan en önemli konu ise planlama yaptıktan sonra muhakkak başarılı olacağımız düşüncesine kapılmamamız gerektiğidir. Özellikle de ilk kez yapılan planlamalarda bu konu çok önem arz etmektedir. Zaman yönetimi uzmanlarına göre planlamada başarılı olmak için planlamanın belli aşamalara ayrılmasını ve her aşama bittiğinde başarı oranının ölçülmesi için belli kriterler ve ölçütleri öngörmemizi tavsiye ediyorlar. Bu alandaki uzmanlara göre hedefin gelip çatmasını bekleyip daha sonra planlamamızın doğru olup olmadığını anlamaya çalışmamız doğru değildir. Örneğin siz 6 ay sonra planlamanıza bağlı olmadığınızı veya zaman darlığından dolayı onu ayak uyduramadığınızı anladığınızda planlamanızda değişiklikler yapmanız şart. İşte iyi bir planlama aynı zamanda da esnek olacaktır. Zaman yönetimi uzmanlarına göre zayıf bir şekilde uygulanmış bir planlama kağıt üzerinde kalan yüzlerce mükemmel planlamadan daha değerlidir.
Planlamadaki en önemli meselelerden biri de bu sürecin keyif verici olmayışıdır. Birçoğumuz planlamaktan hoşlanmayıp bu konu ile iyi geçinemiyoruz. Gerçek bu ki planlama birkaç tekniğin ötesinde olup sadece sevilen bir proses haline geldiğinde bizim başarımızda, mutluluğumuzda ve memnuniyetimizde ve gelişmemizde ciddi paya sahip olabilir. Kimi uzmanlara göre bu faaliyetin sevilmesi ve gönülden yapılması o faaliyetin planlamasında da büyük bir etki yapmaktadır. İşte bu ilgi duymak ve sevmek konu ile iyi bir duygusal bağ kurmamıza ve konu ile daha iyi bir şekilde geçirmemize yol açacaktır. Bundan dolayı hayatta planlama ile ilgili konuştuğumuzda planlamayı, sevmeyi ve planlamaya ilgi duymayı dikkate almamız gerekiyor. Çünkü ilgi ve sevgi olmadığında planlama da dıştan gelen bir baskıya dönüşüp hayatta geçirilmesi de pek mümkün olmayacaktır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.